Değerli dostlarımız merhaba. Bir Düşünce Günlüğü programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Kıymetli dostlarımız, bugün iki konuyu ele alacağız. Programımızın ilk bölümünde sanat ve muhalefeti konuşacağız. Sanatçılar ve muhalif kimliklerini ele alacağız. Bu konuyu ele almamızın sebeplerinden birisi de geçen hafta yapılan Boğaziçi Film Festivali'nde yaşanan olaylar. Birazdan bu konuya değineceğiz. Programımızın ikinci bölümünde de Cumhuriyet eleştirisi, Türk modernleşmesi eleştirisi üzerinden AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın görevinden ayrılmasıyla neticelenen konuyu ele alacağız. Aslında biz o siyasi konuyla çok ilgilenmeyeceğiz ama Türkiye'de erken cumhuriyet eleştirisi, Türk modernleşmesinin ilk dönem eleştirisini yapmak, bu bir entelektüel faaliyet midir? Siyasi kimlikler bu eleştiriyi yapınca nasıl anlaşılıyor? Türk modernleşmesi dokunulmaz mıdır? İkinci bölümde de hocamla birlikte bu konuları değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok sağ ol.
Hocam programımızın ilk bölümünü sanatçılar ve sanatçıların yer aldığı, daha doğrusu sahne sanatçılarının, tiyatro, sinema evet. sanatçılarının yer aldığı bazı festivallerde, toplantılarda onların ortaya koydukları muhalif tavırlar. Çoğu zaman bir işte devlet düşmanlığı, yani tam böyle olmasa da bir millet düşmanlığı ya da bizim değerlerimizle bir barışamama söz evet. konusu oluyor. En son yaşanılan olay da Boğaziçi Film Festivali'nde Alper Özcan adlı bir yönetmenin, yani ödül aldıktan sonra işte bu ödülümü Türk Tabipler Birliği Başkanı işte Şebnem Fincancı'ya ithaf ediyorum dedi ki Şebnem Fincancı da işte Türk Silahlı Kuvvetleri PKK ile mücadelesinde kimyasal silah kullanıyor dediği için gözaltına alındı. Evet. Fakat biz İşte Türkiye'de yapılan film festivallerinde Altın Portakal da bunlardan birisi. Hı-hı. Genelde orada işte kadın cinayetlerine, evet. kadına uygulanan şiddete, yani bu tür toplumsal meselelere bir işaret görüyorduk. Fakat bu biraz ilginç oldu. Yani Savunma Bakanı Hulusi Akar bu konuda açıklama yaptı. Jandarma ve işte bir takım hani emniyet güçlerinden de böyle bir tepki geldi.
İlginç olmuş.
Evet. Şunu sormak istiyorum hocam. Türkiye'de biz aslında biraz buna alışığız. Mesela İBB seçimlerinden sonra da yeni başkanın seçilmesinden sonra da işte şehir tiyatrolarında Necip Fazıl'ın evet. oyunları kaldırılmıştı. Yani sahnelenen galiba bir adam yaratmak eserinden sahneye konulan oyun kaldırılmıştı. Mustafa Kutlu'nun bir eserinden uyarlanan oyunun kaldırıldığını biliyoruz. Yani genelde böyle bir muhafazakarlığa bir tepki de var bu festivallerde. Yani ödül alanların konuşmasında. Yani merkeze karşı bir tepki de görüyoruz. Şunu da biliyoruz ki bu filmler, bu eserler ortaya konulurken devlet yardımı da alıyorlar. Kültür evet. ve Turizm Bakanlığı'ndan yardım da alıyorlar. Ne dersiniz hocam bu olay üzerinden, yani sanatçılar, buradaki sanatçılardan kastımız işte sinema sanatçıları, tiyatro sanatçıları. Bunlar muhalif olmak zorunda mıdır? Genel dünyada sanat ve muhalefet üzerinden bir önerme var. Hani böyle bir denklem kuruluyor sürekli. Bu doğru mudur? Ne demek istersiniz bu konularda hocam?
Şimdi bir defa sanatla ilgilenen insanlar çok daha öznel insanlar. Çok daha toplumun genel standartlarından ayrı düşünen, o standartların dışında arayışları olan insanlar. Dolayısıyla toplumun genel kabulleriyle zaman zaman çatışan tutumları, söylemleri, yapıtları ortaya çıkabilir. Yani bunu romanda da görmek mümkün, bunu şiirde. Bir dönem işte Necip Fazıl'ın yazdığı şiirler de çok muhalif algılanmıştır, içeri atılmıştır.
Evet.
Nazım Hikmet'in öyle. Sanatçıların böyle bir yönü var hakikaten. Bütün dünyada böyle bir eleştirel öznellik, ondan sonra muhalif olma, toplum genel standartlarının dışında yer alma. Çünkü sanatla ilgilenen insanlar sanat faaliyetlerini yaparken toplum efendim en başta toplum buna efendim ne der diye kendini sansürleyerek şiir yazamaz, sanat yapamaz. Ama öte yandan da sanatçının bu öznelliğiyle beraber sanatçı da bir toplumsal dünya içinde yaşayan birisi, o kültür içinde yaşayan birisi. Yani Türkçe ile konuşuyor, Türk kültürünün efendim içinde yetişiyor, büyüyor, bu toplumun meselelerine duyarlı. O nedenle bu toplumun meseleleri üzerinde durması, bunları tartışması, bunları konuşması doğal bir şey. Zaman zaman muhaliflik içinde olması da çok doğal bir şey. Doğal olmayan ne? Aslında iyiye karşı kötünün yanında yer alarak muhaliflik yapmak.
Evet.
Bu problemli bir şey. Şimdi Türkiye'de tabii bu muhalefet ve sanat arasındaki gerginlik birkaç şeyden kaynaklanıyor. Bir tanesi bizim genellikle egemen olan sanatçılarımız, sinemacılarımız, romancılarımız, edebiyatçılarımız Avrupa egemen kültüründen besleniyorlar ve onun sözcülüğünü yapıyorlar. Herkes böyledir demiyoruz. Ağırlıklı olarak böyledir. Dolayısıyla Türkiye'deki efendim Türk kültürüyle, İslam kültürüyle, tarihiyle, pratiğiyle cebelleşiyor o zaman. Bununla çatışan bir takım tutumlar içine giriyor.
Aslında bir kültürel iktidar söz konusu o zaman değil mi hocam?
Yani orada tabii ki yani Avrupa'nın bir kültürel iktidarı var dünya üzerinde. Belli bir film yapma biçimi, olaylara belli bir şekilde bakma,
yorumlama, okuma
kadınları değerlendirme, yorumlama. Bütün bunların bir etkisi var tabii. Bunların etkisiyle yaşama, bunların etkisiyle hayaliyle hayallenme, muhayyilelerini buna göre ortaya koyma gibi bir boyut var. İkincisi Türkiye'deki genel anlamda iktidarın yapısından kaynaklanan bir sorun var. Yani darbeler dönemi içinden geçmişiz. Devletin zaman zaman kutsallaştırıldığı dönemler olmuş. Dolayısıyla Türkiye'de sanatın özgürlüğü ve öznelliği bu çok fazla darbeci gelenekle, devleti kutsallaştıran gelenekle çatışabiliyor. Yani onlar her alanda belirleyici olmak istiyorlar. Yani bir dönem mesela Türkiye'nin tek partili uygulamalarında egemen güç almış tiyatro eserlerini tek tek kelimeleri çıkarmış. Mesela içinde Allah olanları çıkarmış.
Evet.
Bu kadar büyük bir müdahale var.
TRT de aynı şekilde bunu yapmış.
TRT de aynı şeyler olmuş. Dolayısıyla kültürel alana müdahale eden bir yerel iktidar da var. Yani bugünkü iktidar anlamında demiyorum, genel manada. Darbeci olan, o devlet tahayyülü içinde her şeyi belirleme yetkisini kendisine gören böyle bir ruh var ve bu ruh da sanatçıları rahat bırakmıyor. Yani efendim bazen hapse atıyor. Ya yani 12 Eylül rejimini düşünün. 28 Şubat'ı düşünün. Bazı müzikleri yasaklıyor. Yani Ahmet Kaya'nın müzikleri yasaktı ya 12 Eylül döneminde düşünün. Ondan sonra bu tür müdahaleler var ciddi anlamda. Ahmet Kaya Kürtçe şarkı söyledi diye efendim bilmem ne müdahaleler yapıldı.
Söyleyeceğim dediği için.
Evet, söyleyeceğim dediği için. Pardon, söylemedi o da yani. Bunlar Türkiye'nin tabii iktidar sanat ilişkisinden kaynaklanan bir boyutu. Fakat bizim son yaşadığımız olay şununla ilgili hakikaten. Türkiye'de Şebnem Fincancı, Türkiye'de önemli bir kuruluşun başında.
Yaklaşık 100 bin hekimin kayıtlı olduğu Türk Tabipler Birliği'nin başkanı.
Türk Tabipler Birliği, evet. Kamu yararına çalışan bir evet. şey. Dolayısıyla şahsi görüşünü değil, bütün kamuoyunu temsilen hareket etmekle mesul. Ondan öte de yani terör faaliyetlerinde bulunan bir yapının yayın organında konuşmak.
Konuşuyor, evet.
Onlarla bir etkileşim içinde olmak. Ondan sonra kamuoyuna Türkiye'nin kimyasal silah kullanmış imajını üretmek.
Üretmek.
Daha önce mesela yaptığı çalışmalar var. Adli Tıp Başkanı iken yine Uğur Mumcu'nun kardeşi Ceyhan Mumcu.
Evet.
Hakikaten Ceyhan Mumcu çok şey bir adam. Yani sol kesimde az görülecek türden saygın bir adam. Doğru konuşan bir adam. Onun da ifadelerinde var yine. Dolayısıyla böyle bir şahsiyeti kalkıp Türkiye'de savunmak ve bir sanat ödülünün verilmesi anında bunu savunmak çok ciddi bir problem. Neden ciddi bir problem? Çünkü terörle sanat bir araya gelmez. Şiddetle sanat bir araya gelmez. Sanat dediğimiz şey aslında varlığı güzelleştirerek yorumlamaktır. Varlığı güzelleştirerek bir takım faaliyetlerde bulunmaktır. Bir takım muhayyileler ortaya koymaktır. İşin temelinde etik ve estetik vardır. Güzelleştirmek vardır. Topluma ruh vermek vardır. Terör ise tam tersine toplumun güzelliğini, varlığını, harmonisini imha eden bir şey. Yok eden bir şey. Kaosa sürükleyen bir şey. Bu açıdan bile yani insan hakları temelinde illa sadece devleti toplumu düşünme değil. Doğru olan bir davranış değil bu.
Hatta hocam hukukçular şunu bile söylüyor. Yani bu bir suçu ve suçluyu övme fiilidir diyorlar.
Yani suçluyu evet. O Şebnem Fincancı daha önce yani adli tıpla ilgili faaliyetlere sonra söylediği konuşmalar konuşmalar suç unsuru taşıdı tespit edildiği zaman hukuk tarafında.
Bu yönetmenin konuşması da suçluyu övmeye de giriyor.
Suçluyu övmeye girer yani o açık bir şey. Yani bizim amacımız hemen bir suçlu bulmak, içeri tırmak değil ama yani sonuçta siz Türkiye'de önemli bir şeyde ödül alıyorsunuz. Bir sanatçısınız. Kalkıp Türkiye'nin 30 yıldır mücadele ettiği terör faaliyetlerine bulunan, onunla ilişkili olan bir meseleyi meşrulaştıracak biçimde konuşmak büyük bir hadsizlik, büyük bir mesuliyetsizlik.
Bir de şu anki mesele de hocam PKK ile mücadele aslında. Türk Silahlı Kuvvetleri ve PKK mücadelesinde. Hani az önce söylediniz hani 12 Eylül'de ordunun bir takım eza, cefa veren uygulamaları oldu. Türkiye'de
böyle bir şey
olmuş.
De yok burada yani.
Şu an böyle bir şey de yok. Tamamen dışarıdan.
PKK'da bir terör örgütüyle meşru Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki bir mücadele
meselesi yani.
O mesele üzerine böyle yanlış ifadeler kullanmak.
Ve Türk Tabipler Birliği'nin burada aslında TSK lehine taraf bile olması lazım. Yani en nihayetinde meşru bir meslek örgütü, teşkilatı taraf olması lazım. Evet. Hocam ben şunu da sormak istiyorum size. Buralarda hani çok bizim bu merkez değerlerimiz diye ifade ediyorum ben onu izin verirseniz. Yani vatanperverlik, milletperverlik, muhafazakarlık hani çok dindarlık da demeyelim. Yani statikoyu temsil eden bir muhafazakarlıktan bahsetmiyoruz yani. Geleneğe, örfe, mukaddesatçılık diyelim. Bu kişiler yani işte sahne sanatlarıyla iştigal edenler, işte televizyon dizilerinde oynayanlar, bir takım ressamlar, bunlar işte hep muhalif. Böyle bazen incitici açıklamalar da yapıyorlar. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda LGBT'yi aklayan paklayan açıklamalara da çokça şahit olacağız. Buralarda muhafazakarlar,
mukaddesatçılar,
oyuncu yetiştiremiyor, sinema sektöründe yoklar, tiyatro sektöründe yoklar, işte televizyonda yoklar. Bundan mı kaynaklanıyor bu? Yoksa bu ortam insanını, kişisini, aktörünü değiştiren bir ortam mıdır? Yani genelde de bakıyoruz bu insanlar böyle bohem hayat yaşıyorlar.
Evet.
Yani görüyorsunuz o kişisel hayatları, bireysel hayatları çok da örnek alınacak insanlar değiller. Ama işte o sahnede ortaya koyduklarıyla filan kendilerini ifade ediyorlar. Dindarlar, mukaddesatçılar buralara oyuncu, yönetmen, senarist yetiştiremez mi? Ya da çok mu uzak duruyoruz biz bu meselelerden?
Şimdi,
korkuyor muyuz biraz? Bizi de dönüştürür diye.
Birkaç boyutu var. Bir defa mesela Osmanlı'nın modernleşmesiyle birlikte 1960'lara kadar Türkiye'de eğlence sektörünü gayrimüslimler yürütüyor.
Evet.
Tamam mı? Yani Müslüman camia bu işe çok şey bakmıyor. Kendisi eğlenir ama yani gayrimüslimler bu işlerle uğraşsın.
Yani o sektörü yürütmek
romanlar
istemez.
Romanlar uğraşıyor. Evet. Romanlar var. Kendisi bu sektörlerle pek ilgilenmek istemiyor. Evet. Yani Türkiye'de bunu yani alınmasın. Kimse bu böyle. Yani Elazığ'ın mesela ben uzaktan bir sosyolog olarak gözlemlediğimde yani pavyon hayatı, gece hayatı, tiyatro Türkiye'nin genelinde işte gayrimüslimler, Ermeniler, Rumlar olmuş. Alevi yurttaşlarımızın bir kısmı olmuş. Ondan sonra şeyler olmuş, romanlar olmuş. İşte orada içki serbest, orada kadının eğlenceye rahat katılması söz konusu. Müslüman cemaat derken bu geniş anlamda.
Evet, evet.
Bu
geleneksel toplum aslında hocam.
Tabii yani. geleneğimiz buna mesafeli durmuş.
Mesafeli durdu, evet.
Böyle bir şey var. Dolayısıyla orada bir gelenek oluşup gelişmemiş. Fakat 80'lerden sonra iş değişti. Nasıl? Teoman Hoca'nın güzel bir şeyi var. 80'lere kadar diyor bizim köylünün ayağında lastik ayakkabı vardı.
Evet.
Doğru diyor.
Sonra iskarpin giymeye başladı.
Şimdi biz de 80'lere kadar böyleydik. Yani ya pavyona gider, meyhaneye gider ama kızının bilmem neyinin oralardan uzak olmasını ister. Kesinlikle çok büyük bir şey görür. Tiyatroya gider ama tiyatro oyuncusu olmasını istemez kızının.
Sinemaya tamam gider ama istemez.
Ama kızının sinema sanatçısı olmasını istemez. Böyle bir şey var. Eğlenceye karşı bir mesafemiz vardı. Geleneksel kültürümüzün böyle bir durumu vardı. 80'lerden sonra Ankara lastiği yerine kundura giymeye başladığımız gibi bu alanlarda da büyük değişiklikler oldu hakikaten. Artık sinema, özellikle sinema, şiir, roman öteden beri bizim camianın ciddi bir etkisi var. Yani geleneksel kesimlerin, milliyetçi kesimlerin bir etkisi var, bir yeri var. Ama bunun daha pratiğine yönelik sinema, tiyatro gibi müzikle ilgili alanlarda 80'lerden sonra bizim camiada yavaş yavaş katılmaya başlandı. Ama önce ilahilerle katılmaya başladık. Dikkat ediyorsanız.
Evet. Ezgilerle.
Ezgilerle katılmaya başladık. Ondan sonra Engin Noyan geldi, tiyatrocu falan. Yavaş yavaş.
Halil Can Atan, meşhur rahmetli.
Rahmetli, Allah rahmet etsin. İşte veya bizim Sadi neydi, tiyatrocu var ya, çok iyi bir tiyatrocu, yakışıklı, uzun boylu, medyada görünür bazen ona ama neydi adı, bak arkadaşımız.
İbrahim Bey mi?
İbrahim
Bey. Sadri.
İbrahim Sadri falan. Evet. Yani mesela bu arkadaşlar bir şey kurdu yani, bu dünyayla bir etkileşim kurdu Müslüman kalarak.
Evet.
Hakikaten önemli hatırlardı,
evet,
bunlar.
Evet.
Şimdi daha üst düzeyde bir şey gerekiyor artık. Yani bizim bugün sinema iletişim diyelim, Sabahattin Zaim'de yok ama yine iletişim açıldı şimdi, şey, iletişim fakültesi değil ama görsel iletişim tasarım sinemada,
evet,
var onun,
evet,
için.
Evet.
Artık yönetmenlerimiz, kameramanlarımız, yani bu toplumun milliyetçi, geleneksel camia kesin bunların da yetişmesi gerekiyor. Doğru. Yetişiyor.
TRT'de hocam büyük bir katkı sağladı.
TRT'de büyük bir katkı
yani
sağlıyor.
TRT çok güzel içerikler üretiyor.
Evet.
Hani aile temalı filmler, diziler,
doğru,
çekiyor. Kısmen bu, sansür uyguluyor ama evet, millet izliyor yani.
Yine de evet, çok önemli yatırımlar bunlar. Bir, bu camia tabii şeye para yatırmıyor. Yani güzel binalar yapıyor, bilgisayarlar son model alıyor. Ama insana yatırım yapmıyor. Yani sosyoloğa, siyaset bilimciye, iletişimciye, sinemacıya yatırım yapmak, onu dinlemek, onu önemsemek şey hala çok aşağılarda. Daha çok yani Kur'an kursu, efendim ilahiyat fakülteleri, ilahiyatçılar, ondan sonra meslek grupları olarak. Dolayısıyla hele hele sinema, sanat, bunlara hala bir mesafe içindeyiz. Ama bu artık bunun aşılması gerekir kesinlikle. Dünya çapında yani işte Çağrı filmi yapıldı. Çağrı filminin dünyada uyandırdığı etki birçok kitaptan, birçok Kur'an kursundan, birçok değil mi ilahiyatçıdan, birçok şeyden daha
vaizden,
fazla bir, vaizden daha fazla büyük bir etki, uyandırdı.
Etki uyandırdı.
Hele evet, hele şimdi biz popüler kültüre girdik. Popüler kültürü eleştiriyoruz. Tabii ki eleştireceğiz ama aynı zamanda bu popüler kültürde de ayakta kalmak için kendimizi nasıl anlatabiliriz, nasıl temsil edebiliriz?
Hele hocam bu dijital
çalışmamız
çağda
lazım.
Ekranların,
tabii,
insanların her gün 4-5 saat ekrana baktığı,
evet,
zamanlarda içerik, muhteva üretmek,
evet,
gerekiyor.
Büyük bunlara yatırımlar gerekiyor. Yani bu yatırımların hakikaten önemi var. İnsanlara yaptığınız yatırımlar %100 size dönmeyebilir ama bir biçimde o bir bilinçaltı, bir altyapı, bir mensubiyet,
evet,
bir empati oluşturur ve onun dalgası bu ülkede yansır yani.
Evet.
Dünyaya bile yansır.
Yani o sahnelerde, film festivallerinde vatanperver, milletperver,
evet,
dindar,
evet,
örfüne, adetine saygılı, bağlı konuşmaların olmasını istiyorsak bu kişilere,
öyle,
bu sektörlere, evet, de yatırım yapmak gerekiyor.
Kesinlikle yani.
Evet.
Öyle. Ama böyle çok kaba bir şey talebinde de bulunmamalıyız. Yani
evet,
ideolojik.
değil tabii.
Anlatıya millet çok gelmiyor. Büyük kalabalıklar, evet, daha böyle eğlence, efendim işte daha light bir şey istiyorlar, söylem istiyorlar yani.
Evet.
Onun beklentisi içindeler.
Hocam teşekkür ederim. Değerli dostlarımız, Düşünce Günlüğü'nün ilk bölümü sona erdi. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. İkinci yarıda Cumhuriyet eleştirisini konuşacağız. Türk modernleşmesi üzerinden başlayan Cumhuriyet eleştirisini konuşacağız. Bu konuda kim ne söylüyor, nasıl bir tavır takınıyor, nasıl olmalı ya da bu eleştiri, tenkit, ne tenkit edilebilir, nasıl edilebilir, bunu konuşacağız. Şimdi kısa bir ara veriyoruz.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Değerli Erkam TV, Erkam Radyo dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz, kıymetli dostlarımız, Düşünce Günlüğü programımız devam ediyor. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde sanatçılar ve muhalif kimliklerini konuştuk. Genel olarak Türkiye'de sahne sanatlarıyla iştigal edenler, diğer romancılar, hikayeciler, şairler, hocam onlara da değindi. Bunların eserlerindeki muhalif kimlikleri, eleştirileri, bunu konuştuk. Bu ne anlama geliyor? Zaman zaman devletle, milletle, değerlerimizle ilgili yaptıkları eleştiriler, bunlar ne anlama geliyor? Bunu konuştuk. Programımızın bu bölümünde de AK Parti Grup Başkan Vekili, eski Grup Başkan Vekili diyelim. Çünkü bu olay vesilesiyle görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Mahir Ünal'ın Kahramanmaraş'ta bir kitap fuarında yaptığı konuşma vardı. O konuşmada şöyle dedi Mahir Ünal: Cumhuriyet lügatimizi, alfabemizi, tüm düşünce setlerimizi yok etmiştir dedi. Buradan da ya bir cumhuriyet düşmanlığı, işte bir Atatürk düşmanlığı serdettiği iddia edildi ve bu olayların neticesinde de görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Biz bugün bu siyasi olayı konuşmayacağız, bu gündelik olayı konuşmayacağız. Türkiye'de cumhuriyet eleştirisi yapılabilir mi? Özellikle ilk kurucu kadroların uygulamaları üzerinden, kısmen devrim kanunları üzerinden, Türk modernleşmesinin meseleleri, problemleri üzerinden bir cumhuriyet eleştirisi yapılabilir mi? Ya da bu eleştirinin adı cumhuriyet mi olmalı ya da Türk modernleşmesi eleştirisi mi olmalı? Şimdi Ergün hocamla birlikte bu meseleyi konuşacağız. Evet hocam, yani bizim cumhuriyet tarihimiz, yani son 100 yıllık tarihimiz, belki Tanzimat'tan itibaren almak lazım bunu. Yani Türk modernleşmesinin sıkıntıları var, problemleri var. Adına devrim kanunları denilen kanunlar var. Meselelerden dolayı birçok insan mağdur oluyor. Aynı zamanda işte alfabemiz değişiyor. Alfabe değişiyor, lügat değişiyor. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. İşte eğitimle ilgili yapılan meseleler var. Birkaç hafta önce konuştuğumuz işte tekke ve zaviyelerin kapatılması meselesi var. Bu eleştirileri nasıl anlamak lazım hocam? Yani dokunulmaz mıdır cumhuriyet tarihini konuşmak ya da o ilk kurucu kadronun yaptığı uygulamaları, kanunları konuşmak, oradaki devrimleri konuşmak, ki bunlar denince işte ilk akla gelen işte hilafetin kaldırılması, tevhidi tedrisat kanunu, işte alfabe, Latin alfabesinin kabul edilmesi, kılık kıyafetle ilgili uygulamalar. Tabii burada düşünce setlerimiz diyor Sayın Ünal. İşte biraz herhalde kastedilen orada işte lügat, alfabe meselesi. Bunlar eleştirilmez meseleler midir? Bir de şunu sormak istiyorum. Yani siyasi aktörlerin bu meseleleri konuşmasıyla, konuşma şekilleriyle, işte akademisyenlerin, entelektüellerin, düşünürlerin konuşma şekli arasında bir fark mı vardır? Çünkü bu da gündeme getirildi. Hani bir akademisyen, bir entelektüel kolayca bu meseleleri konuşabilir ama siyasi aktörler bu meseleleri konuşmasın. İşte siyaset malzemesi yapılıyor, iç siyaset malzemesi yapılıyor gibi eleştiriler de var. Bu meseleler dokunulmaz mıdır hocam? Evet. Bu soruyla başlayayım.
Yani şimdi en temelde bir defa temel insan hakları var. Temel insan haklarının başında ne var? Düşünce özgürlüğü var.
Evet.
Düşünce özgürlüğü sadece akademisyenlere mi diye belirtiliyor anayasada? Değil. Yani bir siyasetçi, siyasetçi olduğu kadar babadır, erkektir, kadındır, vatandaştır. Dolayısıyla temel insan haklarına yararlanma hakkı vardır. Her şeyi konuşabilir bu açıdan. O siyasi konjonktür, dengeler, hesaplaşmalar, çatışmalar, siyasetçiler onlara dikkat eder, o ayrı bir şey. Ama biz dışarıdan objektif olarak baktığımız zaman şunu siyasetçiler konuşur, şunu akademisyenler diye temel insan hakları konusunda öyle bir ayrım yapamayız. Evet. Bu çok anlamsız bir şey. Yani siyasetçi de vekil oldu diye, bakan oldu diye kendi temel insan haklarından vazgeçemez. Onları biz onlara yasaklayamayız. O nedenle elbette Cumhuriyeti de konuşacak, İslam'ı da konuşacak, demokrasiyi de konuşacak. Her konuyla ilgili bir insanın temel hakları, düşünce özgürlüğü konusunda neyse onun da öyledir. Bunları konuşma hakkı var. Türkiye demokrasiyle yönetilen bir ülke. Anayasanın ilk maddeleri arasında insan hakları da var. Değil mi?
Evet.
Dolayısıyla bu haklarından yararlanması kadar tabii bir şey yok. Cemil Meriç'in bir ifadelerini bir siyasetçimiz orada kullanıyor. Üstelik
evet.
Cemil Meriç'in kitabı okutulmuş bir partinin gençlerine.
Bu ülke kitabı
evet,
okutuluyor.
Şeyini değerlendiriyor. Evet. Orada bunlar yazılıyor. Bu çok tabii bir şey. Bu çok normal bir şey. Ama bu daha çok siyasi iç dengeler nedeniyle bu sonuçları doğurdu. Yoksa insan
Mahir
hakları...
Mahir Bey onu paylaşmıştı hocam. Hani evet. Cemil Meriç'in bu ülkesinde tabii. İşte o bir kamusa uzanan el namusa evet. Uzanmıştır diye bir ifade var. Evet. Biraz hani onlara atfen bu konuşmayı evet. Yaptığını söylemek
yani,
istedi.
Ona bile muhtaç olmadan evet. Ben bir insan olarak temel düşünme haklarımı kullandım diyebilir. Fakat evet. Türkiye'de şöyle bir sorun var. Hala mesela devrim kanunlarının eleştirmek yasaktır diye anayasa maddesi var.
Evet.
Dolayısıyla hepimiz suçluyuz bu ülkede. Evet. Hepimiz suçluyuz. Bir yandan insan hakları gereği, düşünce özgürlüğü gereği her şeyi eleştirebiliyoruz. Yani her şeyi derken tek parti dönemindeki uygulamaları eleştiriyoruz. Eleştirmiyor muyuz? Efendim devletle ilgili eleştiriler yapılıyor bu ülkede. Yani şiddeti övmedikten sonra efendim ondan sonra terörü övmedikten, teşvik etmedikten sonra bunlar serbest bu ülkede. Ama dediğim gibi öte yandan da rahatlıkla işte bu devrim kanunları veya Türk milletini aşağılama, efendim Türk devletini aşağılama gibi bir takım şeyler var. Onlar çok şey konular, hassas demeyelim de nasıl diyelim, yoruma açık evet. ifadeler var.
Evet.
O yorumumu çok geniş tutabilirsin. Yorumcu yorumu geniş tutarsa istediği kişinin tabiri caizse ensesine binebilir. Ama yorumcu, kanun uygulayıcı daha şeyse, vicdanlıysa, adilse
daha esnek davranırsa.
Daha esnek davranır. Ona kalmış artık. Siyasi konjonktürle de değişiyor bu. Şimdi Türkiye'de Cumhuriyet'i doğrudan reddeden kim var? Var mı Türkiye'de Cumhuriyet'i reddeden? Yok. Yani efendim bu Cumhuriyet olmadı, bunu kaldıran biz yeniden padişahlığa dönelim. Böyle bir şey var mı?
Yok.
Mahir Bey bunu mu söyledi? Hiçbir alakası yok.
Evet.
Mahir Bey'in söylediği Cumhuriyet'in getirdiği uygulamaların yanlış olduğu yönünde. Bu uygulamalar dille ilgili uygulamalar. Öztürkçeciliğe gidilmesi. Ki Atatürk kendisi de biz Öztürkçecilikte yanlış yaptık. Usulüne uygun yeniden biz bunu düzeltelim diyor. Böyle de bir şey var.
Evet, evet.
Mesela sol düşünce, sol Kemalizm bunu kabul etmiyor. Hala Öztürkçecilikte devam ediyor.
Hocam veya, el kitabı olarak kabul edilen işte Atatürkçülükte evet. Nutuğu anlayamazlar yani. Nutuğun ifadelerini anlamaları mümkün değil yani bugün evet, o Öztürk şeyle.
O dille. Şimdi bir de yani bir gerçek var. Türkiye'nin büyük dil araştırmacıları var. Mehmet Doğan. Büyük edebiyatçımız, evet. Araştırmacımız.
Dilci aynı zamanda.
Bu sözlüğü var. Evet. Bu alanda birçok çalışması var. Yüzyılın Soykırımı diye kitabı var Mehmet Doğan'ın.
Evet.
Yüzyılın Soykırımı'nı okuduğunuz zaman hakikaten Türkçe'ye neler yapıldığını görüyorsunuz. Yani Redos Türkiye'ye gelen bir adam. Mühendishane-i Humayun'da, Bahriye-i Mühendishane-i Humayun'da 8 yıl çalışan bir adam. Arapça, Farsça, Fransızca biliyor. Türkçe biliyor. O Redox diye bir sözlük yazıyor. Tamam mı? Ve bu sözlükte 180 bin sözcük kullanıyor. Türk Dil Kurumu 48'lerde, 40'ların ortalarında bir sözlük yazıyor. 15 bin.
Ya.
Daha sonra o sözlük 30 bin oluyor.
Şu an fazla 40 bin kelime kullanıldığı
çünkü
söyleniyor hocam.
Türkçe'de. Türkçe'de yapılan bir katliamdır bu.
Ya.
Yani Arapçadır diye, Farsçadır diye Türkçe kelimeleri atıyorsunuz. Bu büyük bir operasyondur yani. Bir milletin anlam dünyası üzerine gerçekleşen bir operasyondur.
Yani Mahir Bey'in kastettiği o düşünce setlerinin yok edilmesi bunlar
bunu
aslında.
Kastediyor, bunu elbette. Kastediyor elbette. Bunları tartışmak en doğal özgürlük hakkımızdır bizim. Hürriyet hakkımızdır. Bunları tartışırız, konuşuruz. Katılırlar, katılmazlar. Belli çevreler kabul eder, kabul etmez. Ama devlet de zaman zaman bunu kabul etmiş ve diyelim ki tek parti döneminden çıkmış, çok partili sistemi kabul etmiş. Atatürk dönemi tek parti. O zaman biz hep tek partiyle mi devam edeceğiz şimdi? Böyle bir şey olur mu? Şimdi ondan sonra devlet de yeniden efendim ezanı Arapça okunmasını kabullenmiş, değil mi?
Evet.
Ama tek parti döneminde hep ezan Türkçe okunuyor.
Türkçe okunuyor.
Demek Cumhuriyet yanlışlıklar yapmış.
Ya din eğitimi yasaklanıyor hocam.
Din eğitimi yasaklanıyor. Yani
1932'de İstanbul İlahiyat yani Fakültesi kapatılıyor. Yanlış tabii.
Bunlar Cumhuriyet'in yanlışları. Bu devlet de evet biz bu yanlışları yaptık. Ne yapıyoruz? Dolayısıyla yeniden bazı hatta Menderes bazı inkılaplar tutmamıştır diyor. Tutsaydı devam ederdi. Tutmadığı için devlet de doğrusunu yapmış. Milletiyle barışmış, bazı şeyleri yeniden gözden geçirmiş, anayasal değişikliğe yoluna
belki
gitmiş.
Belki hocam, yani asıl cumhuriyet biraz 1950'lerden sonra ortaya çıkıyor.
Yani cumhuru...
Cumhuru temsil anlamında...
Yok, demokratik cumhur diyebiliriz
ya
ona.
Ya da katılım yani, katılım açısından.
Cumhur, çünkü bir kişi, bir hanedan, bir sınıf yönetimi yerine bir topluluğun yönetimi demektir. Aslında topluluğun yönetimi cumhuriyetten önce de birinci mecliste sağlanmaya çalışılmış. Hatta Rauf Orbay diyor ki ya bu meclisi kapatmanız gerekmezdi ki diyor. Niye kapattınız? Sadece Cumhuriyet adını koymamız kalmamıştı. Onu da koyardık adını diyor.
Ki böylece ama de maksat, bir uzantısı olarak da algılanırdı.
Tabii,
şimdi
tabii.
Tam böyle bir keskin bir
zaten
ayrışım imajı veriliyor.
Aslında orada tabii meclis tasfiye edilip tek parti dönemi İnkılapları
uygulanıyor.
Yoksa onlar uygulamazdı. Nitekim çok partili sisteme geçildiği zaman da bu uygulamaların bir kısmı kaldırıldı.
Kaldırıldı.
O zaman devletin kendisi cumhuriyeti mi karşı yani bunları yapmakla? Böyle bir şey olur mu? Cumhuriyeti de, demokrasiyi de, başka rejimleri de efendim İslam'da bile siyaset içtihat alanıdır. Siyasetle ilgili tutumları, uygulamaları eleştirmemiz, tartışmamız çok doğal bir şeydir. Gerekli bir şeydir. Bunu yaptığımız zaman cumhuriyet gelişir. Yanlışlarını görür. Daha ileri bir aşamaya gider. O nedenle cumhuriyeti reddetmekle cumhuriyeti eleştirmeyi birbirine karıştırmamak
evet,
lazım.
Evet.
Zaten burada Sayın Bakan cumhuriyeti reddetmiyor. Böyle bir şey yok. Onun bir takım uygulamalarına karşı eleştirel bir tutum ortaya koyuyor.
Evet.
Türkiye'de her insanın bu tür eleştirileri ve tartışmaları yapması temel insan hakları ile ilgilidir.
Evet.
Bunu hiç kimse önleyemez, engelleyemez.
Biz çok siyaset konuşmuyoruz, aktüel siyaset konuşmuyoruz ama yine de merakımı bağışlayın lütfen. Hani dediniz ya Türkiye'deki bu tartışmalar siyasi ortamdan kaynaklanıyor diye. Niye hocam Türkiye'de mesela Cumhuriyet Halk Partisi işte AK Parti muhafazakar bir parti olduğunu iddia ediyor. Yani şöyle diyelim, sanki Türkiye'de böyle bir cumhuriyetçiler var, bir de cumhuriyet karşıtları var gibi bir algı niye oluşturuluyor?
Bu oluşturuluyor çünkü bu...
Ya Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında bile hani görüyoruz bunu.
Tabii.
Sanki içeride bir düşmana karşı düzenlenen törensel bir anma gibi lanse ediliyor bu yani.
Törenle... tören formuyla anlatılan bir hareket var.
Evet.
Militarist bir hareket. Evet. Düşmanlar var. Siz o düşmanlara karşı kendinizi savunuyorsunuz. Evet. Hücuma geçiyorsunuz. Tamamıyla bu çatışmacı bir şeyden
kaldı ki yani bugün ülkenin başındaki iktidar bile işte evet. bir şekilde bu cumhuriyetin nimetleriyle yani evet. değil mi hocam, onun yansıması işte demokrasiyle, seçimle başa tabii. gelmiş bir tabii. iktidar. Tabii. Herhalde bunun aksini iddia edemezler yani.
Tabii, cumhuriyet gitsin, cumhuriyet olmasın diyen tek Allah'ın kulu yoktur yani.
Yani burada şeyde, hocam bir yönetime katılma şekli, cumhuru temsil etme şekli değil de acaba cumhuriyet rejimine o ilk parti döneminden, ilk kuruluş kodları açısından başka bir anlam mı yükleniyor?
Tabi şu var, şimdi devlet
yani rejim, hepimiz eşitiz ama biz daha eşitiz gibi bir algı mı var burada? Var.
Şimdi cumhuriyet rejimiyle cumhuriyet devleti aynı şey değil.
Güzel.
Cumhuriyetin hem bir devlet tarafı var, bir evet. de rejim tarafı evet. var. Devlet tarafı çok partili dönemde de devam etti. Bugün de devam ediyor cumhuriyet devleti. Ama cumhuriyet rejiminin tek partili biçimi 45'lerde, 50'lerde sonlandırıldı evet. önemli ölçüde. Fakat hala kendisini o rejim tarzıyla bütünleştiren, birleştiren kesimler var. Ve bu kesimler cumhuriyeti sadece kendileriyle özdeşleştiriyorlar.
Ülkenin sahibi gibi görüyorlar.
Ülkenin sahibi gibi görüyorlar. Bunu mesela modernleşme açısından her şeyiyle Avrupalılaşmak diye algılıyorlar. Tamamen sekülerleşmek diye algılıyorlar.
Çok bir fazla bir laiklik var. Vurguları var.
Sürekli laiklik vurguları var. Yani Ali Koç bile ne yaptı? Aldı laik cumhuriyet diye.
Evet. Dedi.
Yani bu devletin başında laik Türkiye Cumhuriyeti diye bir şey mi var? Bu devletin adı nedir? Türkiye Cumhuriyeti'dir yani.
Evet.
Değil mi? Cumhuriyet bayramı da Türkiye Cumhuriyeti'ni kutlayan bir bayramdır. Ama işte o Ali Koç kamusal figür olduğu için söylüyoruz.
Evet.
Örnek olarak. O dediğimiz kesimi temsil eden bir aktör ve o mesajı veriyor. Dolayısıyla kendilerini toplumdan ayrı, üstün, efendim akıl veren, modern, aydınlanmış.
İlerici.
İlerici. Tamam mı? En iyisini onlar bilir. Geri, toplumun gerisine düşen ise onların peşinde gitmek. Demokrasi bunu bozdu.
Evet.
45'lerden, 50'lerden sonra. O nedenle onlar demokrasiyi çok sevmiyorlar. Çünkü demokrasi herkesin oyu eşittir diyor. Ve geliyor, hiç onların beklemediği, işte Demirel'i getirdi, Çoban Sülo dediler. Tayyip Erdoğan'ı getirdi, vay Tayyip vay bilmem ne dediler.
Evet.
Tamam mı? Bu tür şeyler var. İmam Hatipli dediler. Efendim meçhul şahıs dediler. Bir sürü şeyler. Erbakan'a sürekli hoca dediler.
Evet.
Hoca.
Takunyalı hoca dediler.
Takunyalı dedi. Şeye Takunyalı müsteşar dediler. Özal'a. Aynı şekilde. Çünkü o sınıftan, o egemen, derin egemen sınıf oradan gelmiyor. O cumhuriyeti kendisiyle birleştiren rejim tarzından gelmiyor bu insanlar. Bu insanlar o rejime, devlete karşı değil, o rejime karşı meydan okudular. O rejimi değiştirmek istediler. O rejimi reformlarla, anayasalarla, bir takım çalışmalarla esnettiler.
Ama kimsenin cumhuriyetle yani, bir problemi yok.
Cumhuriyetle ne problemi olacak insanların? Yani kimse Osmanlı Hanedanı gelsin yeniden yönetsin diye bir şey yok. Ha, Osmanlı Hanedanlığı etrafında yapılan tartışma da şudur. Ya bu hanedanlığa ciddi anlamda haksızlık yapılmıştır. Bu hanedan bu ülkeye rahat gelip gitsin. Şimdi onlar yapıldı zaten. Rahat gelip gidiyorlar.
Vatandaşlık gibi verildi
tekrar. Tarihçilerimiz tarih üzerinde tartışıyorlar. Yani tarihi hala efendim Vahdettin'i veya Abdülhamid'i, Kızıl Sultan
ülkeyi terk etti, kaçtı.
Efendim şey hain main bu anlayış terk ya. Edin. Bu anlayışla söylenmez, anlatılmaz. Bunlar bizim büyük siyasetçilerimiz, büyük insanlarımız. Bunları böyle birbiriyle çatışarak hareket edilmez. Bu cumhuriyet rejim tarzı, bu rejim tarzı hakikaten sürekli tarihle, dinle, bu ülkenin geleneksel değerleriyle kendini böyle hep çatıştıran, onları hep düşman gösteren, onları hep karikatürize eden bir anlamda kendini üretmiş.
Evet.
Ve bunu yeniden Türkiye'de üretmek istiyorlar. Kemalizm biraz böyle bir şey. Yani Kemalizm her darbeden sonra kendisini yeniden ortaya koymaya çalışır. Maalesef 15 Temmuz'da darbe girişimi oldu. Evet, bu darbe girişiminden sonra da böyle yeniden Kemal ismin
ama sanki
kendisi
hocam,
üretme gibi bir şey var.
Hem darbelerden hem de darbe girişimlerinden sonra da
evet,
tahkim ediliyor gibi o düşünce.
Evet, böyle bir şey
ki
var.
Ki 15 Temmuz'dan sonra da muhafazakarlar evet, eliyle tahkim edildi.
Evet, yani burada da mukaddesatçılar enteresan evet, bir biçimde yeni siyasi herhalde ittifaklardan kaynaklanan bir evet, şey. Fakat şunu da bilmemiz gerekiyor. Evet, biz Atatürk'ü eski dille tartışmayalım ama Atatürk mutlak bir varlık değil. Dünyada hiçbir varlık mutlak değil. Herkesin yanlışları var ve onlar eleştirilebilir.
Evet.
Efendim biz tek parti dönemi Asr-ı Saadet gibi algılayamayız. Tek parti döneminde çok ciddi hatalar olmuştur. İşte Türkler onları asırlarca taşıyıp getiren dillerine müdahale edilmiş bir kuşa çevrilmiş yani. Bunu sorgulamak, tartışmak en tabii hakkımızdır.
Doğru.
Kalkıp biz yeniden cumhuriyeti elbette hanedanlığı savunacak durumda değiliz. Cumhuriyeti reddedecek değiliz. Ama bu yanlış uygulamaları tartışacağız, eleştireceğiz. Türkiye bunları aşıyor, yürüyor, ilerliyor. Hala kalkıp efendim ümmetten bireye geçtik gibi saçma sapan sözlerle bu devlet kurgulanamaz, bu toplum kurgulanamaz. Çünkü ümmet dediğimiz şey Kemalistlerin kendi kafalarında ürettiği bir heyula değil. Ümmet dediğimiz şey yeryüzünde yaşayan, kendisi İslam aidiyetinde gören bütün insanların
bütün topluluklar
kasteder yani.
Bir de yani hocam biz şu an modern zamanlarda birey olmayı da tartışıyoruz. Evet, birey olmak güzel hiç, bir şey değil ya, yani.
Evet,
geldiğimiz
şey
nokta
değil.
O. Kötü bir ya, şey de değil ama çok yüceltilecek bir şey de değil.
Bir şey de değil.
Yani biz hem İslam ümmetinden hem Türk milletinden evet, olabiliriz hem de fert de olabiliriz, evet, birey de olabiliriz.
Öyle yani.
Birini birine mukayese etmenin bir anlamı
o,
yok
işte
yani.
O düşünme tarzı çok evet, hakikaten
ama hala dediğiniz o cumhuriyet rejimi düşünce kalıntısı bunlar değil mi hocam?
Aynen
oralarda
öyle,
hep
yani
böyle süzülerek öyle, geliyor.
Yani
hocam
maalesef,
çok teşekkür ederiz. Ben bugün
teşekkür
çok
ederim,
güzel, verimli bir müzakere oldu. İstifade ettik. Teşekkür ederiz. Kıymetli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, değerli dostlarımız, bugünkü Düşünce Günlüğü programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar beraber olmayı murad ediyoruz efendim. Hoşça kalın.